Ayrım 8. Kanatsız Kuşlar, Louis de Bernier. Sayfa 110. 19. Bölüm, Müzevir Ayakkabılar. Bunu yapan ayakkabılardı, o belalı ayakkabılar ki hep aynı çifte değildiler. Ağar Rüstem Bey eli tokmağın üstünde harem kapısının dışında dururken aşağıya bakacak ve karısının bir kere daha misafir kabul etmekte olduğunu ve bu nedenle içeri giremeyeceğini ilan eden ayakkabıları görecekti. Kapı önündeki kimi zaman derisi yıpranmış, eğri büğrü ve gevşek, tozlu sandaletler olacaktı. Eğer yağmur yağmışsa renkleri koyulmuş ve sertleşmiş olurlardı. Zaman geçtikçe Rüstem Bey yeni olmuş çiziklerin, lekelerin ve bazen de yeni deri şeritlerin envanterini tutabilir hale gelmişti. Ne büyüktüler ne de küçük, yayvan ve alçak gönüllü, dikkate değmez bir yaşantıya uyan sandaletlerdi. Ve öyle olduğu halde Rüstem Bey derin bir nefretle bakar olmuştu onlara. Görüntüleri gözlerinin ardındaki damarların nabız gibi atmasına ve dudaklarının amansızca sıkılmasına neden oluyordu. Kimi zaman da şık bir çift işlemeli terlik olurdu kapı önünde ki Rüstem Bey bunların karısına ait olduğundan kesin olarak emindi. Evliliklerinin ilk aylarında Smirna'dan hediye olarak getirdiğini ve karısının bu hediyeyi hiç sevinmeksizin kabul etmesi üzerine duyduğu çocuksu hayal kırıklığı ile neredeyse ağlayacak gibi olduğunu, gururu sayesinde bir ilgisizlik gösterisi yaparak gözyaşlarını tuttuğunu hatırlar gibiydi. Yumuşak kırmızı dokuma ile sarı ipek ve altın işlemelerin karısını baştan çıkarmasını ne kadar çok arzu etmişti. Oysa kadın terlikleri yalnızca bir ziyaretçisi varmış gibi numara yapmak için kullanmaktaydı. Rüstem Bey bir zamanlar evliliklerinin zamanın yavaşça geçmesi ve çocuklar için duyulacak karşılıklı endişeler sayesinde iki yabancının mutat resmi dansından daha iyi bir şeye dönüşeceği umudunu barındırmıştı içinde. Smirna'da erkekle kadın arasında göz alıcı bir mahremiyet bulunan aileler tanımıştı ve evlendiği zaman onun istediği de buydu. Modern bir adamdı o veya değilse bile olmak istediği şey kesinlikle buydu. İnsanın yuvasında, eski bahçede kendisini fazlasıyla incelmiş hissedip Smirna'da veya İstanbul'da derinliksiz bulması ne kadar tedirgin edici, ne kadar rahatsız edici bir şeydi. Bu yanında rahat edebileceği hiç arkadaşının olmadığı anlamına geliyordu. Bir tarafta topraksız köylüler ve kiracılarıyla uğraşıyor, öteki tarafta ise kaçınılmaz olarak kendisiyle inceden dalga geçildiğinden kuşkulanıyordu. Tanıdığı toprak ağalarının hepsi de aynı sinsi yalnızlık duygusunun pençesindeydi. Ve bunlardan birinin kızıyla yapmış olduğu evliliğin özünde bir boşluk bulunan hayatını doldurmasına yardım edeceğine inanmıştı naif bir biçimde. Tamara uğruna evin kadınlar kısmını çıplak ve işlevsel bir bölüm olmaktan çıkartıp sıcak kırmızı perdeler, panjurların akıllıca kapatılıp açılmasıyla denetlenebilen bir serinleme düzeni ve sarı Hint ağacı kakmalı cevizden yapılmış rahat mobilyalarıyla fazlasıyla şık bir sığınak oluşturacak biçimde genişletmişti. Ona eve iki inatçı devenin sırtında parçalar halinde gelmiş olan bir yatak ile sandalyeler de almıştı. Tamara bir süre yatakta uyumaya çalışmıştı ama sonunda sabrını yitirmiş ve alışılmış yer şiltesine geri dönmüştü. Güzelim yatak tekrar parçalarına ayrılmış ve süpürgelerle kovaların durduğu bir kulübeye tıkılmıştı. Evde yüksek bir masa bulunmadığı için sandalyelerde tuhaf bir biçimde uygunsuz ve fazlalık gibi görünmüş, sonunda bir köşeye tıkılmış ve böylece Tamara ile misafirleri normal insanlar gibi divanları kullanabilir olmuşlardı. Aslında Tamara bir tek evlilik sözleşmesinin gereği olarak yanında getirmiş olduğu şeyleri kullanmaya ilgi duyuyordu. Sanki kendisini yalnızca Telmessos yakınlarındaki baba evinden getirdiği tanıdık nesnelerle çevrelerse evinde hissedecekmiş gibi. Her şeyden çok da cezvesine, annesinin kahve yaparken kullanmış olduğu pirinçten yapılmış, ince uzun ve uzun saplı cezvesine değer veriyordu. Tamara'nın annesi ailede kahveyi en iyi pişiren insandı ve ölümünden sonra cezvesinin kendisinden sonra gelen Tamara'ya geçmesi doğru görünmüştü. Tamara yeni evliyken cezvesi yanında uyur ve bazen gecenin ortasında gözleri açılır da gelinlere özgü korkuyla sarsılırsa, sanki o soğuk madenin yardımıyla bu cezveyi çokça kavramış olan o kuru ama sevecen eli ve köpürmesinden kabarmasına kadar bıkmadan usamadan izlemiş olan gri gözleri yeniden hissedecekmiş gibi cezveyi alır ve örtülerin altından boğazına dayardı. Tamara kahveyi annesi gibi pişirmekteydi. Kor halindeki mangal kömürünün ortasındaki küçük beyaz kül yığınının üstünde ki mümkün olduğunca yavaş demlensin ve bazen telme sostan sevdiklerinden bu kadar uzakta kolu kanadı kırıkken bedeninin annesinin ruhu tarafından ele geçirilmiş olduğunu düşünmüyor da değildi. Kadınlar kısmının dışında eli kapı tokmağında başını eğmiş o ayakkabılara bakarken Tamara'nın kimi sevmiş olduğunu gayet iyi biliyordu Rüstem Bey. Çocukluğundan bu yana kuzeni Selim'e tapındığından haberi vardı. Aile bu konuda bir hayli açık davranmıştı ki aldatılmış olmasın. Ancak kendisine Tamara'nın bu aşktan kurtulacağının, kızın öylesi bir birleşmenin uygunsuzluğu konusunda ikna edildiğinin, görevine düşkün ve itaatkar olduğunun ve büyüklerinin hikmetiyle seçilmiş kocayla evleneceğinin güvencesini de vermişlerdi. Olağan koşullar altında aile Tamara'nın kendi seçimi olan kuzeniyle evlenmesinden mutluluk duyabilirdi. Ne var ki Selim insandan bir barut fıçısıydı. Öylesine güvenilmez ve idare edilmez biri ki kendi anasıyla babası saygı duydukları birisiyle evlenmesine rıza göstermeye hicap duyardı. Tamara eğer sağ olsaydı annesinin ağırlığını Selim'den yana koyacağına inanmıştı. Ama bunda kesinlikle yanılıyordu. Selim sevimli ve yakışıklıydı ama çocukluğundan itibaren kaçınılmaz biçimde kötü bir sonun damgasını taşıyordu üstünde. Hep ufak tefek olmuştu Selim. Hareketleri hantal ama hızlı ve atak. Tehlikeli mizacı hakkında insanı irkiltecek ölçüde açıklayıcı olan göz kamaştırıcı bir gülümsemesi vardı. Ve o gülümsemeyi ilk kez görenler hep şaşa kalırlardı. İnsan kuyruğunu sallayan ama saldırmaya hazırlandığı da açıkça belli olan bir köpekle karşılaşmış bir yolcu gibi hissederdi kendini. Küçükken öz anası bazen saçını kesmeyi ihmal ederdi. Zira makası elinden kapabileceğinden korkardı. Nitekim hazırlıksız öfke nöbetlerinin bu tür şiddet yüklü feveranlara dönüştüğü ve harman döveni haline gelmiş oğlunu belinden kaldırıp törensiz mörensiz sığır yalağına atıvermek üzere dışarı taşırken öz babasının bile hiç de temelsiz olmayan bir korku duyduğu durumlar yaşanmıştı. Baba vahşetine rağmen yapacağını yapması gerekli olduğu için kendinden nefret ederek ensesinden tutar ve boğulma korkusu aklını başına getirene kadar Selim'in kafasını o sümüksü suyun içine bastırırdı. Telmessos'taki imam Allah'ın kelamı insanı hatırı sayılır ölçüde uygarlaştırabileceğinden Kur'an surelerini ezberlemesi için mektebe yazdırılmasını tavsiye etmişti. Ama bal gibi tatlı ve fakat anlaşılmaz bir dil olan Arapçayı şaşırtıcı bir yetenekle öğrenen Selim yine adam olmamıştı. Kentteki Rum doktorlar Selim'in babasına açık sözlülükle eğer dayak ve hapis işe yaramıyorsa yabani bir çocuk konusunda yapacak bir şey olmadığını söylemişlerdi. Büyüyünce muhtemelen geçer demişlerdi. Çoğu çocukla geçiyor. Geçmesine geçmişti de Selim'in yaptığı kendi kendisini yavaştan, karmaşık, sinir bozucu bir çocuktan öldürücü bir cazibe sahibi, ilke yoksunu genç bir erişkine dönüştürmek olmuştu. Tamara o aksi küçük oğlana hep tapmıştı ama aşık olmasına yol açan Selim'in gençlik dolu çekiciliği oldu ve Selim de onun bu delice aşkını görmeyecek kadar aptal değildi. Bir bayram günü kızın kendisine tapınarak baktığını görmesi ona yetmişti. Ve aynı günün gecesi panjurların ardından fısıltıyla aşkını ilan ediyordu. Selim'in Telmessos'la ilgili son anısı Tamara'nın babasından kılıç tersiyle yediği ağır dayaktı. Ne var ki ailesi tarafından reddedilerek yakın sürgüne gönderildiğinde kötülük yaparken yakalanmış olmanın onursuzluğunu ve aşağılanmasını değil de kısa süre önce almış olduğu ağır dersi adını koymak gerekirse birini baştan çıkartmaya çalışırken doğru pencereden fısıldadığına emin olmak gerekliliğini tartıyordu zihninde. Selim'in kovulması Tamara'yı perişan etti ve onun güzel yüzünü hatırladığında Selim'in yüreği de cız etmedi değil. Aile güvenilirliği kuşku götürmeyen bir koca bulmak suretiyle kızın saplantısını ve kederini sona erdirmeye karar verdi. Rüstem Bey fazlasıyla ilgilendiğini itiraf edince, yalnızca kızlarının mutluluğunu ve refahını düşünerek çok sevindiler. Rüstem bir Timar Bey'inin büyük torunuydu ve bu şahsın serveti edinmiş olduğu topraklar mucize kabilinden el değmeksizin torunlarına geçmişti. Bütün diğer Timar Beyleri gibi bu büyük baba da kötü, yoz ve kaba bir şahsiyetti. Ama sıra kendisine gelene kadar eski sistem çoktan terk edilmişti. Rüstem Bey kiracılarına ve mülküne genel olarak umulandan daha iyi bakan, dürüst, saygıdeğer bir adamdan başka bir şey değildi. Tamara Rüstem Bey'in herhangi bir insanın umabileceğinden çok daha iyi bir kısmet olduğunu biliyordu. Onunla kadercilik ve sağduyu yüzünden evlenmişti. Bununla birlikte düğün gecesinin ardından Rüstem Bey karısının bedenini ele geçirmiş olsa bile yüreğine asla dokunamayacağını kızgın bir teslimiyetle anladı. Dolayısıyla mutluluğa açtığı seferden yürek ağrısı dışında hiçbir semere almamış oluyordu. Ve harem kapısının önünde daima ya kendi ayakkabıları ya da bir başkasınınkiler duran bu güzel kızla yaşamak onu eskisinden de beter yalnızlaştırıyordu. Tamara'nın kuzeni Selim itibar kaybı dolayısıyla cesaretini fazlaca yitirmiş değildi. Ve kısa süre içinde seyyar satıcılık yapmaya, küçük şişelere işedikten sonra üstüne şeker ile yabani nane filizi ilave ederek bundan bir çeşit keyiflendirici, kötücül zevk üretmeye başladı. Yedi burundan yanıklara pazar yerlerinde elinde sallayıp durduğu bu şişelerdi. Selim'in iksiri, Selim'in iksiri, hayat suyunun ta kendisi. Bağırsak iltihabıyla bel soğukluğu akıntısına karşı garantili. Kısır döl yataklarında ve soğuk algınlıklarında etkili. Hayır, gençlik pınarıdır demiyorum ama bildiğim kadarıyla muhtemelen öyledir de. Bileşimi ünlü aktar Araratlı Ermeni Gevork tarafından hazırlandı. Atinalı Rum Atanasios tarafından sınandı ve onaylandı. Bizzat padişahın emriyle. Siz, efendi, evet siz. Bakıyorum da biraz solgun görünüyorsunuz. Evet öyle, değil mi dostlarım? Bir deneyin, iyi gelecek bu size. Kimin karısı şiltesinde sızlanıyor çapa zamanı? Sizin mi efendi? Ona bundan biraz verin, güle oynaya yapacak günde iki tarlayı. Zor bir hayattı. Yıl boyu her çeşit hava koşulunda, yazın sıcaktan başı döne döne ve yağmurda diz boyu çamura batarak bir kasabadan ötekine taşların arasından yorgun argın yürümek. Eşkıyanın ilgisinin üstünde olduğunu, kimi zaman tepeden tırnağa giysilerini bile elinden alan kabadayılarına bütün kazancını tekrar tekrar toslayarak öğrendi. Ve dolayısıyla bir gün meydanda ihtiyarların oturduğu çınar ağacının gölgesi altında iksirini satarken alımlı kuzeni Tamara tarafından tanınmak şansına erdiği eski bahçedeki yaşantı içinde kendine bir yer bulmayı rahat bir nefes alarak keyifle karşıladı. Eli kapının tokmağında olan ve içeri giremeyen Rüstem Bey'in bütün bildiği, İranlı bir Şii kadını kadar sıkı örtülmüş birinin her gün evine geldiği, kapıyı yumuşakça çaldığı ve karısı tarafından hareme alınıp eskimiş sandaletlerini de dışarıda bıraktığıydı. Kapının dışında bir tek Smirna'dan gelmiş işlemeli terlikler olduğunda Rüstem Bey içini acıtan bir kesinlikle herhangi bir misafirin olmadığını, karısının mahrem bölgeyi kendine saklamak için sığ bir desiseye başvurmuş olduğunu anlıyordu. Bütün bildiği haremden dışarı süzülüp alelacele sıvışan, omuzları ve başı öne eğik, kamburu çıkmış figürde pek de doğru gelmeyen bir şeyler olduğuydu. Selamlandığı vakit kat kat örtülerin altında aleyküm selam diye üfleyen sesle de tozlu sandaletlerin içine kayıp verip tepenin yamacında birkaç Ermeni'nin yaşadığı evlerin ötesine doğru pıtır pıtır koşturan kemikli köşeli ayaklarda da yanlış bir şeyler var gibiydi. Rüstem Bey utanılası ve utandırıcı olmasına rağmen casusluk etmekten başka çare bulamayacak kadar küçülmüştü. Nerede yaşadığını anlamak için sokaklar boyunca o figürü izlemişti kaç kez. Ne var ki kısmen köpek, tüccar, deve ve dedikoducu arkadaşlar karmaşası, esas itibariyle de bütün bölgenin en önemli adamı olması hasebiyle kendisine saygılarını sunmak isteyenler ve sadaka ya da yardım talebinde bulunanlar tarafından yolu otomatik olarak kesildiğinden hiç başarılı olamamıştı. Koluna yapışan yol kesiciye tepeden bakar ve sıkı sıkıya örtülmüş olan figürün nereye gittiğini görmek için umutsuzca uğraşırken endişeden alnını ter basardı. Bu kişiyi bir uşağına takip ettirebileceğini biliyordu ama bunu yapmaktan kendini alıkoyuyordu. Kendine saygısı olan bir erkeğin yapacağı son şey, kendi dalaverelerine alet ederek hizmetkarlarının gözünde alçalmaktır. Bir akşam Rüstem Bey hareme misafir gittikten hemen sonra, Tamara kendi terliklerini kapı önüne koymazdan hemen önce girdi ve sordu. ''Buraya gelen o kadın kim öyle? Her gün burada ve kim olduğunu bilmek istiyorum.'' Tamara hesaplı bir soğukkanlılıkla küçük pirinç tepsiden bir parça lokum aldı, bir süre çiğnedi ve masum masum kocasına baktı. Bir arkadaş, önemli biri değil. Azıcık küstahça bir edayla çarşafının köşesiyle ağzını örttü. Rüstem Bey öfkesinin tepesine sıçradığını hissetti. Hiçbir kadın kocasının huzurunda örtünmez. Çıkarın o çarşafı. Kadının kim olduğunu bilmek istiyorum. Tamara çarşafı attı ve gözlerini itaatkar bir tavırla yere dikti. ''Burada hiç arkadaşım yok benim. Hamamda kadınlar kocamın kim olduğunu bildiklerinden benim önümde konuşmuyorlar. Ve bütün akrabalarım telmez olsa ziyaretime gelecek bir arkadaşa ihtiyacım var.'' ''Bana bakın, siz kadınlar canınız ne isterse onu yapıyorsunuz. Erkek ön kapıyı çalıp açılmasını beklemek zorunda olduğu halde siz arka kapılardan birbirinizin evine dalıp çıkıyorsunuz. Kaç tane isterseniz o kadar arkadaş edinin. Ama o kadın da kim?''
''Hiç kimse. Buradaki tek yoldaşım o benim.''
''Sizin bir kocanız var. Bu kadar ilgisiz kalmasaydınız çocuklarınız da olurdu. Çocuklu kadınlardan yoldaşlarınız da.''
Tamara kızardı. ''Görevimi ifa etmeye çalışıyorum.''
Rüstem Bey sağ elini kaldırarak çileden çıktığını belirten küçük bir jest yaptı. ''Sizin ifa ettiğiniz görevin hiç zevki yok. Onun yerine bir orospuya gidip gözlerimi kapayarak çiftleşsem de olur.'' Evliliğin aylak aylak sırtından geçindiğiniz kocayı ihmal etmek demek olmadığını bilmeniz gerekirdi.
Karınıza bu kadar kaba sözler söylememelisiniz, inciniyorum.
İncinen asıl benim diye beyan etti Rüstem Bey bütün ateşiyle. Karım neredeyse her Allah'ın günü tanımadığım birini misafir ettiği için inciniyorum. Benim yerime başkası olsaydı dayağı basmıştı sizin gibi karıya, vallahi.
Siz de beni dövün dedi Tamara boynunu eğerek. Ama incinmeniz için bir neden yok beyim. Bana arkadaşlık eden Fatma adında yaşlı bir kadın.
Buradaki kadınların hepsinin adı Fatma. Hangi Fatma'ymış bu? Ailesi kimler? Nerede otururlar?
Dış mahallelerde yaşıyor. Ermenilerin ötesinde. Ben hiç gitmedim ona. Yoksulluğundan pek utanıyor. Çünkü dul kalmış ve oğullarının hepsi de askere alınmış. Tam 10 yıllığına. Şansı yok Fatma diyorlarmış ona. Buraya geliyor ve hayrım dokunsun diye biraz yiyip içmesine izin veriyorum ve konuşup zavallı yüreğini hafifletiyorum.
Tamara dikkatsizce divanın üstüne atılıvermiş olan mavi dokumayı işaret ederek ekledi.
O bana işleme öğretiyor, ben de ona biraz harçlık veriyorum. Yalnızca birkaç kuruş. Yani görüyorsunuz ki pek o öyle aylaklık ediyor değilim.
Rüstem Bey karısının kara gözlerinin içine baktı ama doğru söylediğine dair bir ipucu bulamadı. Topuklarının üstünde dönüp odadan çıktı. Kapının önünde durakladı, bir süre düşündü, kalın bir sigara yaktı ve ardından tepeden aşağı indi, evleri geçti. Ermeni işliklerini geçti ve vardığı yerde oğulları askerde olan Şansı Yok Fatma adlı kadını soruşturmaya başladı. Ertesi akşam Rüstem Bey alçak bir tabure getirip haremin dışında bekledi. Peş peşe o kadar çok sigara içti ki ayağının dibinde küçük bir izmarit yığını oluştu. Ağzının içi yaz balçığı gibi kupkuruydu ve kalbi o kadar düzensiz çarpıyordu ki zaman zaman nefesini tutmak zorunda kaldı. Gün boyu bir kuşku zihnini asit gibi oymuş ve berbat bir çalkantı düşüncelerine esir almıştı. Öyle ki hayatın normal akışı içinde kutsal ve dokunulmaz saydığı bir kuralı, ihlal etmediği takdirde bir daha itidaline kavuşamayacağını biliyordu. Karısının ve bütün kasabanın gözünde itibarını yitirmek üzere olabileceğinin farkındaydı. Ayrıca yüksek bir mevkide olmasına rağmen aşırı öfkeli aile üyelerinin intikam için peşine düşmelerinin mümkün olabileceğinden de haberdardı. Ve fakat kesin olarak ne yapması gerektiğini de biliyordu. Bu itibarla eğik ve örtülere sarılı figür kapıdan fırlayıp ardından kapatır kapatmaz Rüstem Bey hızla ayağının üstüne dikildi ve yolu kesti.
''Fatma hanımefendi, sizinle konuşmam gerek.''
Fatma belli belirsiz bir şeyler mırıldandı ve sanki iffetinden yapıyormuş gibi arkasını döndü. Ama Rüstem ileri atıldı ve peçesinin ucunu tuttu. Kadın çarşafın altındaki kollarıyla sanki el yordamıyla umutsuzca bir şey arıyormuş da bulamıyormuş gibi tuhaf bir hareket yaparak tepki verdi ve Rüstem bir bıçağın ışıltısını tam zamanda görüp geriye sıçradı. Tabancalarından birini kuşağından çekip saldırgana doğru tuttu. Düşünmeden tetiğe bastıktan sonradır ki bir sabırsızlık, panik ve utanç karışımı içinde amcalarından biri bu yüzden kendini ölüm derecesinde yaraladığından bu yana kuşağında dolu tabanca tutmadığını hatırladı. Yabancı topuklarının üstüne dengelenerek çömeldi ve yatağının parlayan eğri çeliğini Rüstem'in yüzüne doğru salladı. Rüstem tabancasıyla vurarak çeliği kendinden uzaklaştırdı. Şakağına indirdiği darbeyle kurbanını şaşırttı ve kazandığı zamanı yiğit ataları tarafından isyankâr Sırplarla Bulgarların kulaklarını ve dudaklarını kesmekte kullanılmış sağlam silahın ta kendisi olan hançerini çekmekte kullandı. Rüstem sıkı saldırdı ve böyle yaparak karşısındakinin elindeki silahla kendi kolunun alt kısmını da doğramış oldu ve ağır ağır yere kayan yabancıyı serin kanlılıkla izledi. Yatağınıyla dikine bir yarma hareketi yapmak suretiyle karşısındakinin elini derinlemesine kesti ve silahını bırakmaya mecbur etti. Kılıcı yerden kaldırarak dikkatle kendi kuşağına yerleştirdi ve aşağı eğilerek peçeyle eşarbı çekip çıkardı. Gördüğü karmakarışık siyah saçları olan acı içinde öne eğilmiş bir kafaydı. Saçın ucunu kavrayarak başı geriye doğru itti. Bu yakışıklı ince yüzde kötücül bir çift kara göz, bir haftalık sakal ve görkemli parlak kara bir bıyık vardı. Rüstem dudakların oynadığını gördü. Orospu çocuğu. Orospu çocuğu olan ben mi oluyorum diyerek acı acı güldü Rüstem. Bir daha düşünün bakalım. Sol ayağıyla bir tekme attı ve genç adamı yana devirdi. Gözler yaklaşan ölümün etkisiyle donuklaşmış olduğu halde ince dudaklar bir daha oynadı. Cehenneme git kerata. Ben boynuzlu olabilirim diye beyan etti Rüstem ama cehenneme gidecek olan kesinlikle sensin. Sen ve karım olacak orospu. Rüstem bütün bu işleri yapanın ve sözleri söyleyenin kendisi değilmiş de onun bedenini kullanan bir başkasıymış gibi hissetti. Bu kadar uygunsuz ve bu kadar rezil bir meseleyle bu kadar sonuca yönelik bir biçimde başa çıktığını görünce hem şaşmış hem de dehşete düşmüştü. Haremin kapısını açarak seslendi. ''Kadın, dışarıya gel de pezevenginin nasıl geberdiğini gör, bunu kaçırmamalısın.'' Beklentisi Tamara'nın dışarıya sinmiş olarak ve titreyerek çıkmasıydı. Ve kadın kapıdan dışarı fırlayıp da kendisini yana iterek ölmekte olan genç adamın üstüne kapaklanınca irkildi. ''Selim, Selim!'' diye feryat etti Tamara. ''Aslanım, aslanım benim, ne yaptı sana bu adam?'' ''Selim, ah Allah'ım, Allah'ım, hayır, hayır, hayır, Allah'ım gözümün ışığı!'' Selim'in yanaklarını tokatlıyor, çarşafıyla bastırmadan dudaklarında biriken kanı ve tükürüğü siliyordu. Umutsuzca inlemekteydi. Birden ayağa kalkıp kocasının karşısına dikildi. Rüstem karısının dudaklarının titrediğini ve hıçkırmadığı halde gözyaşlarının yanaklarından sel gibi aktığını gördü. Tamara başörtüsünü çıkarınca uzun saçları dağınık olarak omuzlarının üstüne sarktı. Bir eliyle saçlarını geriye savurdu ve boğazını kocasına uzattı. ''Şimdi de beni öldürün.'' dedi. Rüstem bir yarısının karısı için üzülmekte olduğunu fark edince hayrete düştü. Hatta meydan okumasına ve kadere cesaretle boyun eğmesine hayran bile olmuştu. Gözlerindeki kederi ve öfkeyi gördü ve karısının güzelliğini bir kere daha algıladı. Ancak artık olayların akışına öyle kapılmıştı ki işin içinden onuruyla sıyrılmasına imkan yoktu. Karısının aşığı ayaklarının dibinde ölüyordu ve karşısında duran sadakatsiz bir eşti. Elini uzatıp karısının saçından bir tutamını kavradı. ''Yürü bakalım.'' dedi ve ''bu fırsattan yararlanarak Allah'a sizi affetmesi için yalvarın.'' Rüstem Bey ağır, isteksiz bir gönül ve fakat amansız bir kararlılık görüntüsüyle yapmak zorunda olduğunu bildiği şeyi yaptı ve karısını saçından sürüyerek meydana götürdü. Kalabalık Rüstem'in tahmin ettiği gibi anında toplandı. Öyle bir kalabalık ki bayağılık ve merak gibi en alt düzey itkilerle bir araya gelmiş. Bir kocanın utanç ve aşağılanma pahasına karısının saçını halk önünde açması inanılır şey değildi. Ve bir kadının böyle halk içinde hakarete maruz bırakılmasının tek bir gerekçesi olabilirdi. Rüstem Bey meydanda hem yapılmış olana öfkesinden hem de yapılacak olana yönelik korkusundan sesi titreyerek kalabalığa duyurdu. ''Bu kadın benim karımdır, orospudur ve zina etmiştir.'' Biraz uzakta durup saçını sakin sakin tekrar başörtüsü altına gizleyen Tamara'yı izledi. Karısı başını kaldırıp kısaca, ''Suçluyum ve yaşamak istemiyorum. Öldürün beni. Bu iğrenç yerde yaşayan gidinin kurtları ve köpekleri sizi.'' dedi. İlk taş kısmen gönülsüzce, hatta şaka yaparcasına fırlatıldı ve ayağının dibine düştü. Başını eğerek taşa bakıp gülümsedi Tamara. İkinci taş ise daha cesurca fırlatıldı ve uyluğuna çarptı. Üçüncüsü başının hemen yanından uçtu ve çınarlardan birinin gövdesini sıyırıp geçti. Kalabalığın içinden hayvansı bir uğultu yükselmeye başlamıştı. Çirkinlik insanlara haklı bir nedenle rezilce davranma izni verildiğinde hiçlikten fışkıran şer tırmandı. Yürekleri normalde ilgi ve sevecenlikle dolup taşan kadınlar taşları yakalayıp savururken çığlıklar atmaya başladılar. Köpeklere taş attıkları için ana babalarından dayak yiyen çocuklar genç bir kadına fırlatılacak taşlar için birbirleriyle dövüştüler. Bir kadına vurmayı gururlarına yediremeyen erkekler taş devşirirken itler gibi uludular. Sakin ve iyicil görünme alışkanlığındaki çehreler zulmün neşesiyle çarpıldı ve kötücül bir vahşet istikrarlı bir biçimde büyüyerek kendi kendisinden beslenmeye başladı. Toplumun alt kesiminden insanlar açısından yüksek kesimlerden şımarık ve güzel kokulu bir cici hanımı ortadan kaldırma fırsatını yakalamak her şekilde tatmin edici bir faaliyetti. Büyük bir kaldırım taşı başına çarptığında Tamara dizlerinin üstüne çöktü. İnsanlar önceden atmış oldukları taşları toplamak için öne doğru hamle ettikçe kalabalık Tamara'ya yaklaştı. Rüstem Bey çınar ağaçlarından birinin dibindeki kuyunun bilezik duvarına sırtını bu korkunç sahneye dönmüş vaziyette yüreğinin göğüs kafesinin içine bir yumruk gibi sıkıldığını duyumsayarak oturdu. Güruhun orospu, orospu, orospu diye makamla bağırdığını duyunca elleriyle kulaklarını tıkadı. Zihninde Tamara'yı düğün gecesi öyle yapmak zorunda olduğu tembih edildiğinden başını yana çevirip bacaklarını iki yana ayırırken lambanın ışığında gözlerinde parlayan kederle gördü. Kendini geri çektiğini, acılı ritmik solumalarını ve sonradan kendini başka tür bir hayata doğmuş olmayı dilerken yakaladığında üstüne çöken gamı hatırladı. Kalabalık artık doğrudan doğruya Tamara'nın üstündeydi. Taş yağmuruna tutmuşlar, taş bulamayanlar ise ayaklarıyla acımasız tekmeler savuruyorlardı. Yaşlı kadınlarla küçük çocuklar üstüne tükürüyorlardı. Bu şiddetin ve acının zulmünden tuhaf bir biçimde kopmuş olan Tamara Selim'i hayal etmeye başladı. Abdülhamit Hoca'nın Nilüfer'in üstünde geldiğini kimse görmedi ve ilk fark edilen insanların sağa sola itildiği ve atının düşmüş kadının tepesinde durmakta olduğu oldu. Abdülhamit ise öyle bir tutku ve yetkiyle gürlüyordu ki kalabalık sanki görünmez eller tarafından itiliyormuşçasına geriledi. ''Bu işin sorumlusu kim?'' diye kükredi Abdülhamit. ''Kimin verdiği yetkiyle yapıldı bu? Geri basın, Allah adına geri basın.'' Rüstem Bey yavaşça yerinden doğruldu ve öne çıktı. ''Benim verdiğim yetkiyle efendi. Bu kadın benim karımdır ve aşığını haremden çıkarken yakaladım. Herifi öldürdüm ve bu işin sorumlusu benim.'' Abdülhamit ters ters bakınca Rüstem ekledi. ''Zina işlemiştir ve taşlanması caizdir.'' İmam onu görmezden geldi ve bütün topluluğa hitap etti. ''Şeriattan haberiniz yok mu sizin? Benim var. Alimi değilim ama bilirim.'' Bir an duraklayıp devam etti. ''Şeriat uyarınca,'' aniden durdu ve kalabalıktaki yüzleri inceledi. ''Siz,'' dedi parmağıyla çaritosu işaret ederek, ''öne çıkın. Sizi camide hiç görmedim. Hristiyansınız siz.'' Güzel Filoteyn'in babası tepesindeki fesi sinirli sinirle düzelterek öne çıktı. İmam bir biri ardınca öteki Hristiyanları da işaret etti. ''Huzur içinde yatsın. Siz peygamberinize inanıyor musunuz? Nasıralı İsa'ya inanıyor musunuz ha?'' Çaritos ile öteki Hristiyanlar inandıklarını mırıldandılar. Bunun üzerine Abdülhamit, ''Gidin de papazınızı bulun.'' diye emretti. ''Sorun bakalım, İsa peygamber zina yapan bir kadının taşlanmasına engel olurken ne demiş? Gidin de sorun. Peder Kristoforos zaten biliyor olmanız gerekeni söyleyecektir size. Gidin artık ki günah yükünüz daha da artmasın.'' Hristiyan kadınlarla erkekler kendilerinden utanarak ama birbirlerine, ''Bu imam da kim olduğunu sanıyor ki?'' mealinden homurdanarak yavaşça uzaklaştılar. Ve meydanda Abdülhamit Hoca kalabalığa tepeden bakarak sordu. ''Dört şahit nerede? Haydi bakalım size soruyorum. Bu kadını çıplak olarak zina yaparken görmüş olan dört tane şahit nerede?'' Tir tir titreyen ve atın altında yatan Tamara'nın bedenine bakmamaya çalışan Rüstem Bey dışında öne çıkan olmadı. Sonunda ben maskesini düşürene kadar aşığı her gün kadın kılığında eve geliyordu.
Siz zina yaparken gördünüz mü onları?
Hayır ama...
Rüstem Bey, bir insanı gözüyle görmeksizin ve toplam 4 tane şahidi olmaksızın zina ile suçlayan bir adam 8 kere kırbaçlanmaya mahkum edilir. Allah'ın emri, Kur'an-ı Kerim'in şeriatı böyledir. Burası mahkeme ve ben de kadı olmadığım için şanslısınız.
Benim adım Rüstem Bey, kimse kamçılayamaz beni.
Abdülhamit tepeden aşağı sempatiyle baktı Rüstem Bey'e ve şöyle söylemekle yetindi. Rüstem Efendi, ben sizi tanıyalı çok yıllar oldu.
Yıllara dair bu örtük gönderme ağayı şaşırtmıştı ama o anda söylemeyi düşünebildiği tek şey şu oldu. Kadın bütün bu insanların huzurunda suçunu itiraf etti.
Etti diye mırıldandı kendilerini namaz kıldıran adamın gazabından bir an önce kaçma kaygısıyla kıpır kıpır olan kötülükle bağı bütün bütüne kopmuş kalabalık.
Kaç defa kabul etti suçunu?
Kulağımızda işittik, suçunu kabullendi dedi kar getiren Ali ve ötekiler de gerçeği onaylar mahiyette omurtular çıkardılar.
Kaç defa?
Abdülhamit utanç içindeki sessiz kasaballara baktı ve anlamış olduğunu ima edercesine salladı başını.
Ben de öyle düşünmüştüm.
Bazen insanlar üzüntüden ölmek istediklerinden alelacele kabullenirler bir şeyleri. Eğer kadın 4 defa kabullenmediyse o vakit şeriata uygun hareket etmediniz demektir. Ve her biriniz kıyamet gününde bunun hesabını teker teker vereceksiniz.
Abdülhamit boynuna yavaşça dokununca Nilüfer yana çekilip Tamara'yı bir defa daha gözler önüne serdi. İmam parmağıyla onu gösterdi.
Kötülüğünüz ve cehaletiniz neye mal olmuş bakın bakalım. Eğer yaşıyorsa karıma getirin ki bakıp iyileştirsin. Eğer ölmüşse yine de getirin ki gömelim.
Ağaya döndü. Rüstem Bey kolunuzda bir yara var. Tımar ettirmelisiniz.
Bu sözleri söylemesiyle birlikte atının başını çevirdi ve taşlar boyunca sürdü gitti. Yeşil cübbesi ardında çırpınıyor. Nilüfer'in çanları çın çın çınlıyordu. Batmakta olan güneşin ışıkları vurdukça parlayan göğüslük, birbirine çarpıp çıngırdayan mavi boncuklar ve yelede uçuşan yeşil kurdeleler, güzelliği böylesi korkunç bir olayla bağdaşmayan bir görüntüydü. Müezzinler minarelere tırmanmaya başladılar ve sinmiş birkaç kişi ilgilenmek üzere yerde yatan Tamara'nın yanında diz çöktü. Rüstem Bey taşlanan kendisiymiş gibi hissederek yürüdü evine. Kendi kendine artık hiçbir şey asla eskisi gibi olmayacak diye tekrarladı durdu. Bu sözleri zihninden atmayı bir türlü başaramayarak. Haremin dışında Selim'in cesedini ayağının ucuyla devirdi. Ölü bile olsa yarı açık boş bakan gözleri ve dudakları ölümle donmuş bile olsa o genç suratın ne kadar yakışıklı ve yabani olduğunu bir kere daha gördü.
Uşaklardan birini çağırıp git de bunu jandarmalara ver ve bir tanesini de kendine ayır. Jandarmalara evimde bir yabancıya ait bir leş bulunduğunu ve gelip götürmelerini istediğimi söyle diyerek bir avuç dolusu para uzattı.
Rüstem Bey elini kapı tokmağına koydu ve kendisini bir daha asla içeri girmekten alıkoyamayacak olan hırpalanmış sandaletlere baktı. Elini aldı, onları giymiş olan ayağın bıraktığı parlak izi gördü ve tekrar yere bıraktı. Kapıyı açıp içeri girdi. İçerisi karanlıktı. Ama hava avuntu bulmaz bir dişiliğin mahrem ritüelleri, aromaları ve gizemleriyle sıcak, ağır ve tatlıydı. Bir an durup bu havayı içine çekti ve divanda Tamara'nın oturmuş olduğu yere oturup eline onun işlemesini aldı. Üstüne sarı laleler ve kırmızı asma yaprakları işlenmiş olan mavi beze baktı. Artık hiç bitmeyecek bu işleme diye düşündü ve bezi yüzüne bastırarak derin bir nefes çekti. Vanilya, gül suyu, kahve ve misk kokuyordu. Tamara kokuyordu. Gururlu, genç ve kendini mahvetmeye eğilimli karısı. Kolundaki derin, netameli yaraya ilk defa baktı ve hala kanadığını gördü. Hem yandığını hem de ağradığını fark etti. Elindeki bezle yarayı sıkıca sardı. Mavi koyulaştı ve sarı laleler kırmızı rengi görünce bir an parlayıp sonra soldular. Önce eğilip ellerini dizlerine koydu ve minarelerdeki müezzinler birbirleriyle uyum içinde Allah'ın büyük olduğunu ve Allah'tan başka Allah olmadığını söylerken kederinden tıkanmaya başladı. Hiçbir şey asla eskisi gibi olmayacak diye düşündü Rüstem Bey. Bir saatlik kalbe zarar bir yalnızlığın ardından dışarı çıktı ve müzevir ayakkabıları mangalda yakıp yok etmek niyetiyle eline aldı. Ama aniden budalaca bir şey gibi göründü böyle küçük bir intikam gözüne. Artık hava kararmış ve soğumuştu. Rüstem Bey eline bir lamba alıp kasabanın dışına, Likya mezarlarının kayaların karanlığı içinde daha da büyük karanlıklar olarak belirdiği çalılık alana varana kadar sokaklarda yürüdü. Köpeği mezarlardan birinde buldu ve tüyleri diken diken ayakkabıları ona verdi.
8. ayrımın sonu, sayfa 124.